Ayrım 20.
Mustafa Kemal'i daha önce Anadolu'ya sürmeye karar vermişlerdi. Enverci harp suçlusu ve iddiatçı değildi ama Tekin de değildi. Çalmadığı kapı yoktu. Bir gün Harbiye Nazırı Şakir Paşa kendisini çağırdı. Yanına gittiği vakit bir tek kelime söylemeden önüne bir dosya uzattı. "Bunu okur musunuz?" dedi. Mustafa Kemal dosyayı baştan sona gözden geçirdi. İtilaf makamları tarafından verilen raporların özeti şuydu. Samsun ve çevresinde birçok Rum köyleri her gün Türklerin saldırısına uğramaktadır. Hükümet bu barbarca saldırıların önüne geçememektedir. Oraların emniyet ve huzurunu temin etmek insanlık namına borcumuzdur. Raporlar İstanbul hükümetine verilirken bir de ultimatomsu protesto eklenmişti. Eğer siz acizseniz bu vazifeyi biz üstümüze alacağız. Dosyayı okuduktan sonra Harbiye Nazırı'nın yüzüne baktı. Emriniz paşam. Bu böyle midir sanırsınız? Sanmıyorum ama bir şeyler olmak ihtimali vardır. Nazır asıl konuya geçti. İşte dedi, böyle midir değil midir? Önce bunu meydana çıkarmak için oralara bizim gidip tetkikler yapmamız lazım. Ben Sadrazam Paşa, damat Ferit ile görüştüm. Sizi münasip gördük. Gider ve meselenin ne olduğunu anlarsınız. Memnunlukla giderim. Ancak ben oraya Türkler Rumlara zulmediyorlar mı etmiyorlar mı, yalnız bunu anlamak için mi gideceğim? Evet dedi, konuştuğumuz bu. Pekala, yalnız eğer izin verirseniz memuriyetime bir şekil vermek lazım. Sizi üzmeyeyim, arzu ederseniz Erkan-ı Harbiye reisinizle kurmay başkanı görüşerek bunu tespit edelim. Hay hay dedi. Mustafa Kemal kurmay başkanı Fevzi Paşa'yı çakmak aradı. Yerinde yoktu. 20 günden beri hasta olduğu için gelmemekte olduğunu söylediler. Meğer General Alenki İstanbul'a geleceği vakit Harbiye Nazırı gidip karşılamasını söylemiş. Ben bunu yapamam demiş. Yapmak lazımdır cevabını da alınca hastayım evime gidiyorum demiş. O günden beri de gelmiyormuş. Mustafa Kemal dairede ikinci başkan Diyarbakırlı Kazım Paşa ile karşılaştı. Harbiye Nazırı'nın kendisine verdiği görevden bilgisi yoktu. İşte ben sana haber veriyorum dedi. Kazım Paşa ile açık konuştu ve yeni durumdan olabildiği kadar çok faydalanmak gerektiğini anlattı. Kazım Paşa, ha dedi, zaten ordu müfettişlikleri meselesi var. Sen de oralara bu sıfatla gidebilirsin. Şakir Paşa ile gidip görüşen Kazım Paşa'nın aldığı direktif şuydu. Maksat Samsun taraflarında Rumlara saldıran Türkleri yola getirmek, sonra Anadolu'da bir takım milli teşkilatlanmalar oluyormuş, onları da ortadan kaldırmak. Mustafa Kemal'i bunun için yolluyoruz. Kendisine Sadrazam Paşa ile beraber bir selahiyetname vereceğiz. Onlar ne istiyorlarsa daha fazlasını da katınız. Yalnız bir iki noktayı ben not ettireyim. Asıl önem verdiği yetki meselesiydi. Samsun'dan başlayarak bütün Doğu vilayetlerinde bulunan kuvvetleri, komutası ve bu kuvvetlerin bulunduğu vilayetlerdeki valileri emri altına alabilmeli, bundan başka bu bölgeyle herhangi ilgisi bulunan askerlik ve idare makamlarınca sözü geçmeliydi. Kazım Paşa yüzüne baktı. Bir şey mi yapacaksın? Kulağını bana uzat dedi. Evet, bir şey yapacağım. Bu maddeler olsa da olmasa da yapacağım. Anlaştıkları üzere yazılan talimatnameyi Kazım Paşa nazıra götürdü. Döndüğünde söylediğine göre Sadrazam talimatnameyi imzalamayacakmış. Şakir Paşa da imzasını koymaktan çekinmiş ama mühür basarım demiş. Mustafa Kemal mühürlü talimatnameyi cebine koydu. Yetkisi büyüktü. Ne âlâ şey, talih bana öyle elverişli şartlar hazırlamış ki, kendimi onların kucağında hissettiğim zaman ne kadar bahtiyarlık duyduğumu anlatamam. Harbiye nezaretinden çıkarken heyecandan dudaklarımı ısırdığımı hatırlıyorum. Kafes açılmış, önümde geniş bir alem, kanatlarımı çırparak uçmaya hazırlanmış bir kuş gibiydim. 9. Ordu Müfettişi Mustafa Kemal Paşa karargahına alacaklarını kendi seçti. Bunlar arasında Miralay, Albay, Kazım Bey, Kazım Dirik, Miralay Refet Bey, Refet Bele, Doktor Refik Bey, Başbakanlık eden Refik Saydam vardı. Sadrazam damat Ferit Paşa'ya gitti. Pek güler yüzlüydü. Kendisinden çok şeyler beklediğini söyledikten sonra her istediğinizi doğrudan doğruya bana yazabilirsiniz dedi. Sonra Dahiliye Nazırı Mehmet Ali Bey'i gördü. O da pek samimi davrandı. Uğradıklarından biri de İsmet Bey'di. Kendisinden hatıralarını İsmet Paşa başvekilken almıştım. Bana yazdırdığı şuydu. Süleymaniye sokaklarından birinde hoş bir ev. Buraya vakitsiz ve teklifsiz gitmiştim. Ev sahibi geldi. Ne haber, ne haber? Bu ne baskın? Vaktim dar. Sana hikayeyi kısaca söyleyeyim dedim ve her şeyi anlattım. Ben yerleşinceye kadar sen de burada kalacaksın ve iş başladığı vakit yanıma geleceksin dedim. İstanbul'da bulunduğum kadar benimle az alakalı görünmesini de söyledim. Cümle bittikten sonra Atatürk yüzüme baktı. Sen benim tarihimi yazacak olanlardansın. İşin gerçeği kendisinin benimle gelmesini istemeye gitmiştim. Yeni evlendim, beni biraz rahat bırak dedi. Gelmek istemedi. Yıllar sonra bir yolculukta Tokat'a uğramıştık. Milletvekillerinden Mustafa'nın evindeydik. Sedat Paşa kol ordu komutanıydı. Kuvayi Milliye'ye katılmadığı için emekliye ayrılacakken Atatürk İstanbul'da benim isteğimle kalmıştır diye bir belge vermesi üzerine kurtulmuştu. Atatürk fena mı ettik, ordumuza iyi bir komutan kazandırdık dedikten sonra söz aramızda İsmet de öyle değil mi diye gülümseyerek yüzümüze bakmıştı. 19 Mayıs'ta Samsun'a hasta çıkan ve birkaç saatte bir sıcak bir banyo almak için dura dura büyük sergüzeşte doğru giden Mustafa Kemal, nihayet bir tertiple alabildiği ordu müfettişliği otoritesiyle Hristiyanlara zulmeden Türk çetelerini tenkil etmeye gitmek üzeredir. İstanbul'dan son ayrılış hikayesini bana anlatmış olduğu hatıralarından dinleyiniz. Yunanlılar İzmir'e asker çıkarmazdan önce, galiba Mayıs'ın 14. günü, Sadrazam Damat Ferit Paşa'nın Nişantaşı'ndaki evine akşam yemeğine davetliydim. Belli saatte gittim. Benden başka henüz kimse yoktu. Kısa birkaç kelimeden sonra uzunca bir durgunluk devam etti. Kendisinde Harbiye Nazırı ile beraber gördüğüm zamanki samimilikten eser yoktu. Benimle yalnız kalmaktan sıkılıyor gibiydi. Bir aralık saatine baktı. Acaba nerede kaldı? Birini mi bekliyordunuz efendim? Evet, Cevat Paşa Hazretleri gelecekti. Gene sükût. Biraz sonra Cevat Paşa salona girdi. Hemen üçümüz beraber yemek salonuna geçtik. Sofrada çatal ve tabak tıkırtılarından başka ses yok. Üçümüz de susuyoruz. İçimden gelen suallere kendi kendime içimden cevap vermeye çalışıyordum. Herhalde benimle konuşacak bazı şeyleri olmalıydı. Belki de çok önemli meseleler vardır, sofradan sonraya saklıyordur diyordum. Yemeğin sonuna yaklaşmıştık. Sadrazam Paşa kısa bir cümlesiyle beni vehimlerimden kurtardı. Cevat Paşa'ya ve bana bakarak "Yemekten sonra biraz görüşelim." dedi. "Emir buyurursunuz." Ortasında genişçe bir masa bulunan çok dar fakat hoş bir salon. Daha ayaktayken sadrazam dedi ki, bir paf da getirsek de müfettiş paşa onun üzerinde izahat verse. Kipert'in atlası geldi, Anadolu paftasını bulduk. Sadrazam paşaya baktım, ne cihetlerden izahat emir buyurulur dedim. Mesela dedi, Samsun ve havalisinde ne yapacaksınız? Kelimeler adeta ağzımdan dökülmeye başladı. Efendim dedim, İngiliz raporlarına göre Samsun ve havalisinde bazı karışıklıklar varmış. Biraz mübalağalıdır zannediyorum. Ne de olsa bunlar basit şeyler. Yerinde yapacağımız tetkikatla hallederiz. Şimdiden isabetli bir şey söylememekten korkarım. Cevat Paşa'ya döndü. Siz ne dersiniz? Cevat Paşa pek tabii bir tavırla, öyledir efendim, bu gibi işler yerinde hallolunur. Kanaat getirmemiş görülen sadrazamın kafasında daha büyük bir endişe, sual şekli arıyordu. Derken biraz heyecanlı bir sesle sordu. Pekala, siz bana harita üzerinde nerelere kadar kumanda edeceksiniz, gösterir misiniz? Vesveseye düştüğü noktayı hemen anlamıştım. Efendim, henüz ben de pek iyi bilmiyorum. Belki takriben Kipert'in küçük haritasına elimi koyarak ihtimal şu kadar ufak bir parça diye bazı vilayetleri gösterdim ve manalı bir tarzda Cevat Paşa'nın yüzüne baktım. Ben haritadan elimi kaldırırken o da ilave etti. Efendim dedi, paşa tabii o bölgedeki kuvvete kumanda edecek. Zaten nerede ne kadar kuvvet kaldı ki? Sözünü tamamlarken vaziyetin hiç de önemli olmadığını anlatmak istermiş gibi masadan uzaklaşır gibi oldu. İçimden Cevat Paşa'ya teşekkür ediyordum. Her birimiz birer koltuğa çekildik ve kahvelerimizi içmeye başladık. Damat Paşa ferahlamış gibiydi. Ne vakit hareket edeceksiniz? Ne vakit emir buyurulursa. Ben hazırım, arzu ederseniz yarın veya öbür gün. Zat-ı Şahani'yi ziyaret ettiniz mi? Hayır efendim. Ziyaret etmeden mi gideceksiniz? İrade buyurulmadı. Ben irade-i seniyeyi tebliğ ediyorum. Yarın kendilerini ziyaret ediniz. Peki efendim. Başka ziyaretlerde de bulunmak lazımdı. Harbiye Nazırı'nı, Sadrazam'ı, Dahiliye Nazırı'nı aradım. Hiçbir makamında yoktu. İçtima halindeymişler. En kestirmesi Baba Ali'ye gidip kendilerine haber vermekti. Beni sadaret bekleme salonuna aldılar. Benim geldiğimi duyan bazı nazırların da heyecanlı heyecanlı salona geldiklerini görerek biraz şaşırdım. Mehmet Ali Bey beni meraktan kurtardı. Allah Allah, ne küstahlık! İşittiniz mi efendim, Yunanlılar İzmir'e çıkıyor. Bu sözleri Bahriye Nazırı teyit etti. Ya dedim, bu da mı oldu? Evet. Ben memleketin başına neler geleceğini tahmin etmemiş değildim. Fakat kimseye anlatamamıştım. Nazırların telaşı karşısında ağlamak mı gülmek mi lazımdı? Kendimi tutuyordum. Fakat bu emri vaki karşısında ben Allah Allah demekten başka bir şey düşünemeyen bu nazırlara ibretle bakıyordum. İtidalden ayrılmamaya pek dikkat ederek ne yapmayı tasavvur ediyorsunuz diye sordum. Protesto edeceğiz cevabını verdiler. Bu lazımdır, doğrudur. Ancak böyle bir protestoyla Yunanlıların İzmir'den geri çekileceklerine veya İngilizlerin onları geri çekeceklerine ihtimal veriyor musunuz? Yüzüme baktılar. Fakat başka ne yapabiliriz? Belki daha kat'i tedbirler düşünülebilir. Mesela ne gibi? O zaman bir ses, eğer yanlış hatırımda kalmamışsa Mehmet Ali Bey'in sesi cevap verdi. Öyle hareketlere kalkarsak bize ne yaparlar bilir misiniz? Tabii kalkar benim yanıma gelirsiniz diyemezdim. Avni Paşa'nın elini tuttum. Bizi Anadolu'ya götürecek vapur hazırdır değil mi? Çoktan tertip etmiştim. Bandırma vapuru emrinizdedir. Doğrudan doğruya vapur kaptanına emir verebilir miyim? Hay hay dedi. Yaverime seslendim. Paşa hazretlerinin bir emirleri var, not ediniz. Yaverim kurşun kalemiyle bandırma kaptanına bir emir yazdı. İmza edilmek üzere Avni Paşa'ya uzattı. Damat Ferit kabinesini bu perişanlık içinde bırakarak Zat-ı Şahane'yi ziyaret etmek üzere Baba Ali'den ayrıldım. Şimdi bir de Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk cumhurbaşkanı ile Osmanlı saltanatının son padişahı arasındaki ayrılış görüşmesinde bulunalım. Yıldız Sarayı'nın ufak bir salonunda Vahdettin'le adeta diz dize denecek kadar yakın oturduk. Sağında dirseğini dayamış olduğu bir masa ve üstünde bir kitap var. Salonun boğaz içine doğru açılan penceresinden gördüğümüz manzara şu: birbirine paralel hatlar üzerinde düşman zırhlıları. Bordalarındaki toplar sanki Yıldız Sarayı'na doğrulmuş. Manzarayı görmek için oturduğumuz yerlerden başlarımızı sağa sola çevirmek kâfiydi. Vahdettin hiç unutmayacağım şu sözlerle konuşmaya başladı. Paşa, paşa, şimdiye kadar devlete çok hizmet ettin. Bunların hepsi artık bu kitaba girmiştir. Elini demin bahsettiğim kitabın üstüne bastı ve ilave etti. Tarihe geçmiştir. O zaman bunun bir tarih kitabı olduğunu anladım. Dikkatle ve sükunla dinliyordum. Bunları unutun dedi. Asıl şimdi yapacağın hizmet hepsinden mühim olabilir. Paşa, paşa, devleti kurtarabilirsin. Bu son sözlerden hayrete düştüm. Acaba Vahdettin benimle samimi mi konuşuyor? O Vahdettin ki ecnebi hükümetlerin 100. derece aletleriyle temas arayarak devletini ve saltanatını kurtarmaya çalışıyordu. Bütün yaptıklarından pişman mıydı? Aldatıldığını mı anlamıştı? Fakat böyle bir tahminle başka bahislere girişmeyi tehlikeli addettim. Kendisine basit cevaplar verdim. Hakkımdaki teveccüh ve itimada arz-ı teşekkür ederim. Elimden gelen hizmette kusur etmeyeceğime emniyet buyurunuz. Söylerken kafamdaki muammayı da halletmeye uğraşıyordum. Çok iyi anladığım veliahtlığında, padişahlığında, bütün his ve fikirlerini, temayüllerini tanıdığım adamdan nasıl yüksek ve asil bir hareket bekleyebilirdim? Memleketi kurtarmak lazımdır, istersen bunu yapabilirmişim. Nasıl? Hemen hüküm verdim. Vahdettin demek istiyordu ki hiçbir kuvvetimiz yoktur. Tek mesnedimiz İstanbul'a hakim olanların siyasetine uymaktır. Benim memuriyetim onların şikayet ettikleri meseleleri halletmektir. Eğer onları memnun edebilirsem, memleketi ve halkı bu siyasetin doğru olduğuna inandırabilirsem ve bu siyasete karşı gelen Türkleri uslandırırsam, Vahdettin'in arzularını yerine getirmiş olacaktım. Merak buyurmayınız efendimiz dedim. Noktayı nazar-ı şahanenizi anladım. İrade-i seniyeniz olursa hemen hareket edeceğim ve bana emir buyurduklarınızı bir an unutmayacağım. Muvaffak ol, hitab-ı şahanesine mazhar olduktan sonra huzurundan çıktım. Naci Paşa, padişahın yaveri fakat benim hocam derhal benimle buluştu. Elinde ufak muhafaza içinde bir şey tutuyordu. Zat-ı şahanenin ufak bir hatırası dedi. Kapağının üzerinde Vahdettin'in inisiyalleri işlenmiş bir saatti. Peki, teşekkür ederim dedim. Sonra sanki Yıldız Sarayı'ndan çıktığımızı ve hareket etmek üzere olduğumuzu gizlemek, saklamak ister gibi bir ihtiyatla, ayaklarımızın patırdısını işittirmekten korkarak saraydan uzaklaştık. Artık Şişli'deki evi bırakmak üzeredir. Bandırma vapuru Galata rıhtımında hazır. Otomobil kapı önünde. Tam o sırada Rauf Bey, Orbay eve geldi ve Mustafa Kemal'i bürosuna götürerek İngilizlerin ya hareketine izin vermeyecekleri ya yolda vapuru batıracakları söylentisi dolaştığını haber verdi. Mustafa Kemal yıldırımla vurulmuşa döndü. Biri daha geldi aynı haberi verdi. Bir an yalnız kalarak durumu düşündü. Şu anda düşmanların elindeydi. Ona her istediklerini yapamazlar mıydı? Ancak onun için artık yakalanmak, hapsolmak, sürülmek, düşündüklerini yapmaktan alıkonulmak, hepsi ölmekle birdi. Hemen karar verdi. Otomobiline atlayarak Galata rıhtımına geldi. Vapur uzaktaydı. Sandalla gittiler. Karadeniz boğazından çıktıktan sonra kaptana mümkün olduğu kadar kıyılara yakın gitmesini tavsiye etti. Bundan sonra Anadolu'nun bir kara parçasına ayak basmaktan başka kaygısı yoktu. Önce Sinop'a geldiler. Oradan Samsun'a karayolu olup olmadığını sordu. Yokmuş. Çok zorluk çekecek, günlerce yollarda kalacakmış. Bilmem neden Samsun'a bir an önce varmak için o kadar acele ediyordum ki, vakit kaybetmektense tehlikeye göğüs germeyi tercih ettim. Aynı tertipte yolculuğa devam ederek Samsun Limanı'na ulaştık. Liderliğe doğru. Durum. Mustafa Kemal Samsun'a çıktığı vakit durum kötüdür. Çerkez Ethem ve Demirci Efe çeteleri batıda daha gelecek ay harekete geçecekler. Yunan yürüyüşünü aksatıcı bir dayatma henüz yok. İtalyanların Konya'da, Antalya'da, Akşehir, Fethiye, Afyon, Marmaris, Burdur, Bodrum, Milas, Bucak ve Kuşadası'nda askerleri var. Sanki barış olup da nüfus bölgelerinde iş görmeye sıra gelmiş gibi Antalya, Burdur, Bolvadin demiryolu için uzmanları ilk çalışmalar üzerinde. Fransızlar Kilikya'da ve güney bölgelerimize yerleşmekte. Rumlar nispetsiz azınlıklarına rağmen Sivas vilayetinin Amasya ve Tokat gibi sancaklarında bile 21 çete ile harekete geçmişler. Maksat güvenlik olmadığını göstermek ve müdahale bahanesi yaratmak. İngiliz subayları ile o kadar sıkı temasları var ki Havza'daki alay komutanı bir taburla haydutları yakalamak için bir köyü abluka edince Merzifon'dan otomobilleriyle gelen İngiliz subayları hemen müdahale etmiştir. İstanbul hükümetinin kaymakamı da Rum Margerit Efendi. Bağımsız Puntos hükümeti kurma kışkırtıcılığı alabildiğine, Rusya'daki bütün Rumları getirip kıyı ve Hinterland bölgesine yerleştirmek istediklerini gören Türk halkı da ayaklanmıştır. Bir sürü çete de onlardan. Doğuda Brest-Litovsk antlaşması ile aldığımız 3 vilayeti geri vermiştik. Kars ve Sarıkamış'ta 10 bin Ermeni askeri toplandığı haberi var. Arkalarında Batum'a giren İngilizler. İki İngiliz subayı Ermeni kuvvetlerinin başında Nahçıvan ve çevresi Türk köylerini almıştır. Fransız Cumhurbaşkanı Ermeni lideri Bogos Nobas Paşa aracılığıyla Ermeni generali Antran'ı kabul etmiştir. Ermenistan davacılarının hayalleri geniş. 7 ilimizi alıp Kilikya'ya kadar uzanmak. İngilizler Van, Bitlis, Diyarbakır, Musul vilayetlerindeki Kürtleri de kışkırtmakta. İstanbul'da bir dernekleri ve gazeteleri var. Babanoğulları ve Abdullah Cevdet gibi Osmanlı aydınları işin içinde. Hürriyet ve İtilaf Kürtlere otonomi verme yolunda bir protokol imzalanmıştır. Hiçbiri gizli de değildir. Biz Türkler her gün gazeteleri açtığımızda vatanımızın nasıl parçalanma yolunda olduğunu okuyoruz. Anadolu'nun ortasında belki de denize yolu bile olmayan bir beylik olarak kalacağız. Mustafa Kemal 22 Mayıs'ta Samsun'daki İngilizlerle konuştuktan sonra İstanbul'a bir rapor gönderir. Bu raporda Samsun ve çevresi Rumları hırslarından vazgeçmedikçe yatışma olamayacağını, Türklüğün yabancı mandasına katlanamayacağını, milli hareketlere hak vermek gerektiğini bildirir. Oysa görevi baş kaldıran Türkleri ezmek ve susturmaktı. Samsun'a gelince İngilizler kuvvetlerini arttırmışlar ve bir kısmını içeriye yollamışlardı. Bu hal hem mütarekeye aykırıydı hem de kendini güç duruma sokuyordu. 24 Mayıs'ta karargahını Havza'ya götürür. Sık sık sıcak banyo almasını gerektiren hastalığı için oranın hamamları faydalı da olmuştur. Mustafa Kemal üzerine İstanbul'a gelen haberler İngilizleri kuşkulandırır ve hükümeti de telaşlandırır.